yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Enver Baytan. Enver Baytan Hoca'yla. Camiler hayatın merkezi olmalı.
Efendim, siz belli dönemleri geçirmiş bir insansınız. Türkiye Müslümanlarının 70 yıllık maceralarının önemli kısmını paylaştınız, takip ettiniz. Son zamanlarda da Müslümanlar bir geçitten geçiyorlar. Bu günleri değerlendirir misiniz?
Bir köke isyan devri yaşanmıştır kanaatindeyim. Birincisi dine isyan, ikincisi bu milletin tarihine, geçmişine isyan ve eben an ceddin gelmekte olan geleneklere, ahlaka isyan. Bunda hiç şüphem yok, gerisi bunlara dayalıdır. Biz çocukluğumuzda hep gizli okuduk çünkü dine isyan vardı. Bir ara yakalandık, hocamızı kelepçelediler. Mahkemeye kadar sürüklendik. Bunlar yıkma hevesiydi. Gelelim Müslümanlara. Müslümanlar bütün zahmetlerini cehaletten çekiyorlar. İslam'da ilmihal bilgisi farz-ı ayındır. Bu bilgiye sahip olmadan herhangi bir işe teşebbüs yasaktır. Önce namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını öğreneceksiniz. Namazı sonra kılacaksınız. Emir böyledir. İmanın bile önce farzları vardır, sonra iman o farzlara göre olacaktır. Eğer siz bilgiyi edinmeden iman ettim derseniz, küfür içinde olursunuz da kendinizi mümin zannedersiniz. Bu cehaletin Türkiye insanının bugünkü duruma gelmesinde büyük tesiri var. Kur'an'a, camiye yabancı kalmış insana dini bir mevzu açarak veya dini bir hareket isar ederek konuşursanız o şahsa yabancı gelir. Yabancı gelen her şeye ilk önce tepki göstermek insanın fıtratındandır. Öyle ev gördük ki bir seccadeyi bile bilmiyor.
Kıbleyi mi, seccadeyi mi hocam?
Kıbleyi zaten bilmiyor da seccadeyi de duymamış. O zaman Beyazıt işyerleriyle çevrili değildi. Beyazıt'ta tam da camiye karşı bir apartmana çağrıldık. O tarihte Yerebatan Camii'nde imamız. Hatim okunduktan sonra 14 secdenin yapılabilmesi için ev sahibine işaret edip bir seccade getirir misiniz dedim. Şöyle durdu, içeri gitti, biraz sonra geldi. Seccade dediğiniz nedir diye bana sordu. Hiç duymamış. Camiyle karşı karşıya tasavvur buyurun. Böyle evler şimdi de var Türkiye'de. Babası ölmüş, kim demişse hatim okudun demiş fakat acınacak durumdalar. Adam büsbütün yabancı, yabancı kafalar bu memlekete zarar veriyor. Başörtüsünü yasaklamak demek bir nevi cinnet arzı demektir. Bu memlekete göre deliliktir. Affedersiniz, baş açmayı emretmek edepsizliktir. Hem Allah'a karşı hem Müslümanlara karşı doğrudan doğruya ahlaksızlıktır. Şimdi adama yaptığının ahlaksızlık olduğunu söyleseniz kabul etmiyor ki. Dediğimiz gibi köküne yabancılaşmış tek dünyalı adamlardır bunlar. Bir tek dünyaları var, o da burası. Öbür dünyaya, mesuliyetine inanmıyor. Ne diyeceksiniz? Edirne'de yaşlı bir hanım Müftü Efendi'ye gelmiş, oğlum beni dövüyor demiş. Peki oğlunuza dinini öğrettiniz mi, namaz kılıyor mu? Kadın, namaz kılmasını bilmez efendim. Peki imanı var mı, ana baba hakkını öğrettiniz mi? Kadın, ben dul kaldım, hiç bunları öğretemedim demiş. Müftü Efendi, hanım kusura bakmayın ama siz sığır yetiştirmişsiniz. Ben buna günah desem bilmez, sevap desem bilmez, ne diyeyim demiş. Şimdi bu cinnet arz edenler kafirin yoluna uymadığı, kendilerinde de köklerinin edebi olmadığı için acayiptirler. Ne yapacakları belli olmaz. Arada kalmış zavallılardır. Bunların hep bildiği bana göredir. Adamlarda sermaye, utanmaz yüz, tükenmez sözdür. Adeta soruyor utanmak ne demektir diye. O hissi kaybetmiş.
İslam'a karşı tavırlardan siz de çocukluğunuzda nasibinizi aldığınızı ifade ettiniz. Fakat uzun zamandır İslam'a karşı direkt tavırlar yoktu. Son 2-3 yılda Müslümanları tarassut altına alma gayretleri çoğaldı. Etkileri sizce nasıl oluyor?
Bundan 50 sene önceki din düşmanlığı geniş olamıyordu. Medya dedikleri televizyonlar yoktu, radyolar her evde yoktu. Bir yandan da ne de olsa Osmanlı'dan gelme bir edep gene vardı. O zamanın düşman insancıkları Osmanlı terbiyesiyle büyüdükleri için yapacaklarını bir daire içinde yaparlardı. Şimdi o da silindi. Yalnız 1950'den sonra rahmetli Adnan Menderes kıbleye inanan kimseydi. Suçu hatası olur fakat küfrü görülmedi. Ezandan başlayarak kıbleye dönüşü başlatmaya çalıştı. Ara sıra Allah dedi. Allah demek yasaktı, hele bir siyasinin ağzından Allah izin verirse inşallah bu kelimeleri söylemek zordu. Ama Menderes cesaret gösterdi. Meclis kürsüsünde Allah izin verirse dedi. Ezansız namazdan milleti kurtardı. Bazı hocalar İmam Hatip okulu açmak için müracaatta bulundular. Çok zor bir şekilde müsaade aldılar. İlk İmam Hatip okulu da Dıraman'da yapıldı. Menderes oraya geldi. Hiç konuşma yapamadan döndü. Çekiniyordu. Çünkü iktidar oldular ama muktedir değiller. Her yeri zapt etmiş o kötü zihniyetten çekiniyor. Müslümanca hayat gittikçe gelişmeye başladıkça acaba bunlar ne yaparlar? Benim dansıma, içkime, rüşvetime, benim dünyevi saltanatıma engel olurlar mı, olmazlar mı hesabı başladı. Esasen hep menfaat hesabıdır, dünyevi hayat hesabıdır. İslam'ın yayılmakta olduğunu dünya da fark etti. Çünkü kendi memleketlerine kadar ulaşan tarafları oldu. Komünizmden de tehlikeli olan İslam düşmanımızdır, çökmesi lazımdır kararına vardılar. Şimdi İsrail başta olmak üzere Dünya Biraderler Birliği İslam'ın aleyhine çalışmaya başlamıştır. Bu hareketler sadece Türkiye'nin hareketi değil, Dünya Biraderler Birliği'nin hareketidir. Bu nokta mühimdir. Mesela bir İslam ülkesinde kendi milletinin inancına sahip, kendi milletiyle bağdaşabilen, anlaşabilen bir kimse ortaya çıkarsa onu silmek Mason biraderler için yegane vazifedir. Nasıl sildiklerini görüyoruz. Şiir okuduğu için adam alınır mı? Alınır. Dünya Biraderler Birliği'ne, Masonlara sorduğunuz zaman biz beşeriyete hizmet için varız. Kendi ülkelerine de biz size hizmet için varız derler. Bu hizmet lafını bir yüksek makamları ellerinde tutmak, İki yüksek servetleri ellerinde tutmak için kullanırlar. Dikkat buyurun, tarihlerinde hep bu iki şeyi ellerinde tutmaya çalışmışlardır. Milletin idaresinde yüksek mekanlara namzet olursanız veya ticarette muvaffakiyet gösterir, onların seviyesine varmaya kalkarsanız size zararları olur. Bu iki maddede çok titizlerdir. Bu iki maddeye mensup hakimiyet içinde daima beşeriyeti ezmişlerdir. Kanlar dökmüşler, iftiralar etmişler, hapse atmışlardır. Vaktiyle bir memlekette kuş uçurularak devlet başkanı seçilirmiş. Bir güvercini uçururlar, kimin başına konarsa devletin başı o olurmuş. Zamanı gelince kuşu uçurmuşlar, bir nalbantın başına konmuş. Aman efendim, yanlışlık oldu. Bu şahıs at nalından başka bir şeyden anlamaz. Tekrar uçuralım demişler. Tekrar uçurmuşlar, gene onun başına konmuş. Üçüncü defa gene onun başına konunca devlet kuşu senin başına kondu, hadi geç vazifene başla demişler. Makamına oturunca bütçede kaç külçe altın var diye sormuş. Şu kadar okka var demişler. Getirin hükümet konağının bahçesine yığın demiş. Emir emirdir, yığmışlar. Merkep nalı, at nalı yapan nalcıları çağırın, çağırmışlar. Emir vermiş, ne kadar merkep at varsa bu altınlarla nallayın. Etrafı aman efendim demişler. Sultan, yok benim devri saltanatımda bütün atların ve merkeplerin bile ayaklarının nalı altın olacak demiş. Hayvanları altınla nallamışlar ama altın yumuşak maden, hemen eskiyor. Eskiyeni yenilemişler, devletin altınının hepsi tükenmiş. Nalbant, benden bu kadar, gerisini artık siz idare edin demiş, çekmiş gitmiş. Ama memleketin bütçesini de mahvetmiş. Eğer bir memleket rastgele nalbantlara makamlarını teslim ederse durumu böyle olur.
Bir de halk açısından değerlendirirseniz hocam, Müslümanlar böyle bir ortamda ne yapmalı, kendilerini nasıl muhafaza etmeli, ayaklarını sabit kılmalı?
Bir kere dininde, imanında sağlam olmalıdır. Amelinde, yaşantısında sağlam olmalıdır. Örnek hali olmalı, inanılır, güvenilir insan olmalıdır. İş buradan başlar. Gayet ciddi olmalı. Dünkü söylediğini kendi eliyle bozmamalıdır. Kendi inancından, anlayışından taviz vermemelidir. Muvaffakiyetin sırrı aslında buradadır. Sonra diğerlerine karşı nasıl muamele yapacağını bilmelidir. Resulullah Efendimiz'de büyük örnekler vardır. Mesela Resulullah'ın önce tebliğ usulü vardır, sonra davet usulü, sonra icabet edenleri idare usulü vardır. Ayrıca icap etmeyenleri idare usulü vardır. Ayrıca icabet etmiş gibi görünüp içten içe düşman olanları da idare usulü vardır. Müslümanlar bunları öğrenip uygulamak mecburiyetindedirler. Nesillerini güzel yetiştirme gayreti içinde olacaklardır. Bu da nikahın sahih olmasından başlar. Helal lokma getirmekle, güzel isim koymakla, yavruya ilk önce Allah kelimesini öğretmekle devam eder gider.
Mesela efendim, başörtüsü problemiyle karşı karşıya kalan kız öğrenciye, hanıma ne tavsiye edersiniz?
Başörtüsü farz-ı ayındır. İlim öğrenmek veya çalışmak farz-ı kifayedir. Hiçbir zaman farz-ı kifaye, farz-ı ayını ortadan kaldıramaz. Ama farz-ı ayın, farz-ı kifayeyi ortadan kaldırır. Şimdilik başlarını açsınlar da okulları bitince başlarını örterler diye fetva verenler de olmuş. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İslam'da diploma al diye bir emir yok. İlim tahsili emri vardır. Buna dikkat etmeli. Sen hangi mevzuda ilerlemek istiyorsan çalışmana devam et. Bildiğim ilk mektebe gitmemiş hoca vardır. İlahiyat fakültesi hocasına okutur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hangi kaptan çıkarsa çıksın hikmeti, ilmi al sana zarar vermez. Müslümanlar gayrimüslimden ders okuyabilirler mi? Okuyabilirler. Yalnız şarihler diyorlar ki, öğrettiğine küfür bulaşmaması kaydıyla. Şimdi de okurken, Allah'a isyan bulaştığı zaman mahluka itaat yoktur. Tebliğ-i mekan, ilim mekanını terk, diğer bir ilim mekanına hicret gerekir. Bu kadar mühimdir bu. Davaya sadık olmak bunu gerektirir. Şimdilik başını açsın da deniyor. Bu Allah'a bir isyan etsin, okulunu bitirsin demektir. Peki sen başını açarak okursan, senin başını kapatarak çalışmana müsaade edecekler mi? Doçent, profesör olanı atıyor adamlar. Bu mülahazalar davayı zayıflatır.
Bir de hocam, bir müddet için başını açan hanım daha sonra başını örtebilecek mi acaba? Günaha alışma durumu da olmaz mı?
Olmaz mı? Başlarını tekrar örtme ihtimali zayıflar. Sevaptan günaha kayana Allah Teala hiç sevaba bulaşmamış olandan daha fazla ceza veriyor. Aman dikkat etmek, uyanık olmak lazımdır.
Üç aylar mevsimindeyiz hocam. Bir vaiz olarak tavsiyeleriniz var mı?
Üç aylarda camilere devam etmeli. Camiler hayatın merkezi olmalıdır. Bakınız ben de imamım. İmam olarak söylüyorum. Camilerin hali hazırdaki görünüşü kıl kaç, kıldır kaçtır. Cemaat bir an önce namaz kılıp kaçmaya çalışıyor. Bakmışsınız ki imam onlardan önce kalkmış gidiyor. Halbuki imamlığın edebi vardır. Bu edebe dikkat edilsin ki cemaat de ona göre yetişsin. Mihrap deyip geçmeyelim. Resulullah makamıdır. Öyle cemiyetli bir makamdır ki eğer o makamın kıymetini başta imam arkadaşlar sonra cemaat bilseler kurtulmamız çok yakındır. İmam-ı Rabbani Hazretlerine, ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna dua buyurun demişler. İmam-ı Rabbani, siz ümmeti Muhammed'i bana gösterin, kurtulduğunu haber vereyim, müjdeleyeyim demiş. Resulullah makamı öyle kıymetlidir ki, diğer dünya makamları hep oranın şubesidir. Efendimiz imamlığın yanında devlet başkanlığını da, kumandanlığını da, müftülüğü de, öğretmenliği de mihrapta yaptı. Bütün selahiyetler o mihraptadır aslında. Eğer Cumhurbaşkanı mihrapla alakasını keserek şube sayılan makama oturursa köksüz kalır, ruhsuz kalır, zafiyet başlar. O mihrapta her şey vardır. Öyle güzel siyaset de vardır. Camiye siyaseti sokmayın diyorlar. Camiden hiç dışarı çıkmadı ki sokmamak ne demek? Cami varsa, mihrap varsa siyaset vardır. Namazın kendisinde de siyaset vardır. Siyaset, vediatullah olan halkı hiçbir yalan katmadan, aldatmadan Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde sevki idare etmektir. İşte bu siyaset camide vardır. Cemaat ruhunu korumamız, geliştirmemiz lazımdır. Mesela yalnız başına namaza duran bir Müslüman cemaatin dışında mıdır? Evet, sevap olarak cemaat sevabının dışında kalmıştır ama cemaatin içindedir. Sadece sevabı dışındadır. Yönelmede, efalde cemaatin içindedir. Şahsen kendi itikadıma göre mutedil sayılırım. Grup ayırmadım şimdiye kadar. Efendim Süleyman Efendi'nin talebesiymiş, nur talebesiymiş, hiçbirisine cephe almadım. Çünkü hepsinin imanı, gayreti, diniyesi var. Ara sıra adım atarken sakatlık olmaz mı? Olabilir ama mümindir. Küfre düşmedikçe onunla uğraşmam ben. Vaktim olursa dine saldıranlarla uğraşırım. Ayrıca dinin birliğine zarar verenleri de düzeltme gayesinde olmak gerekir. İçimizden olan bu düşmanlar daha tehlikelidir. Mezhep aleyhtarlığı, sünnet aleyhtarlığı, hatta sinsi bir şekilde Kur'an aleyhtarlığı böyledir. Sureti Hak'tan görünen sinsi düşmanlıklara yeniden yapılanma diye cazip cümlelere dikkat etmek gerekir. Bir söylemek istediğim de, gücü yeten bir saat Diyanet'te Cumhuriyet döneminde verilen fetvaları istihraç etsin bir yere toplasın. İsabet eden kısma zaten söz yok fakat isabet etmeyen fetvaları ele alsın. Hatır için veya zoraki verilen fetvaların, ezanın, kametin Türkçe yapılması gibi cevaplandırılıp kitap halinde neşredilmesi büyük bir vazifedir. Bu hatalar ilme mal edilmemeli. İlim sahasından ihraç edilmelidir. İlmin bir şerefi vardır. Makamın bir şerefi vardır. Bu 3 aylar mihrap etrafında toplanmamıza vesile olsun inşallah.
Efendim çok teşekkür ederiz.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Enver Baytan.